Ayrım 3. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 41. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar Almanya askeri heyeti. Enver, Harbiye Nazırı olduğu zaman aynı zamanda kendisini Genelkurmay Başkanı da tayin etti. Bundan maksadı öteden beri Harbiye Nazırları ile Genelkurmay Başkanları arasında süre gelen devamlı anlaşmazlığa mani olmak olduğunu söylüyordu. Genelkurmay 2. Başkanlığına Albay von Bronsart'ı seçti. Bazı esaslı düşünceleri mevcut olmasına rağmen bu tayine razı olmaya mecbur oldum. Fakat Alman askeri heyeti sözleşmesinin açıkça ortada olduğu hükümlerinde yazılı olduğu üzere Genelkurmay'ın diğer önemli mevkileri Türklerin elinde kaldı. Alman kurmay subayları, Türk kurmay subaylarına çeşitli memuriyetlerdeki vazifeleri öğretmeleri ve yol göstermeleri için danışman ve öğretmen olarak istihdam edileceklerdi. Böylelikle Türkler ordularının menfaatine olarak memuriyet ve vazifelerini kendi başlarına yürütmeyi öğreneceklerdi. Alman askeri heyetinin Türkiye'de bulunacağı süre aslında sınırlı olmak üzere düşünülmüştü. Bununla beraber gelecekte kendi işlerini kendilerinin yapabilmeleri esasına dayandırılmak üzere Türk subaylarının yetiştirmeleri görev sıralamasında ilk sırayı oluşturuyordu. Savaş başladıktan sonra aslında Alman subaylarının yerleştirilmesi düşünülen merkezdeki ve çeşitli askeri sınıflardaki en önemli mevkilere mükemmel yetişmiş Türk subaylarının yerleştirilmeleri gereği ortaya çıktı. Fakat sonradan birçok Alman subayının Osmanlı Genelkurmayı'nda, ordusunda ve menzil hatlarında istihdamlarıyla bu subayların sayısı gitgide fazlalaştı. Alman subayları Türkçe bilmedikleri gibi Türk ordusu ve ülkesi hakkında da ancak yüzeysel bilgileri olduğundan dolayı sonradan ortaya çıktığı üzere böyle zor şartlar altında önemli sorumlulukları üstlenmemeleri gerekirdi. Sonuçta da tahminimiz doğru çıkmıştır. Özellikle Türk Genel Karargahı'nda Türk kurmay subaylarının itirafı zorunlu olduğundan birçok mühim mevkilerden çıkarılmış olması bu subaylar üzerinde hoşnutsuzluk ve hatta çok defa pasif direniş ortaya çıkardıktan başka Türkiye'ye ait birçok işin Alman subaylarından gizli olarak yapılması sonuçlarını doğurduğundan ve anlatıldığı üzere Alman ve Türk ortak çalışmasının eksikliği dolayısıyla arada istenmeyen bir gerginlik çıkarmıştır. Bununla beraber kötü sonuçlar alındıkça zaman oldu ki Türkler tarafından Almanlar hiç ilgileri olmadığı bazı konuların sorumlusu olarak gösterildiler. Enver de Alman ortak çalışması gibi önemli meselelerin doğru ve sağlam bir şekilde yoluna konulması için gereken anlayış, tecrübe ve şahsi görüş noksanlığı vardı. Enver Alman yardımının iyiliğini tamamıyla anlıyordu fakat kendi ordusuna din, dil ve iç teşkilatındaki uyuşmazlıktan dolayı Alman tarzının uygulanması hususunda orduda yapması gereken sınırlamaları gitgide daha az takdir ediyordu. Daha Çanakkale Savaşı başlamadan önce bile kendisinin benim tavsiyelerime ihtiyacı olmadığını zannediyor ve bu zannını karargahında etrafına Alman subaylarını topladığı oranda artırıyordu. Bu gerçeklerdeki açıklık daha sonra anlatılacak olan bazı olayların okunmasıyla anlaşılır. Savaştan önce 1914 senesinin ilk yarısında Alman askeri heyeti subayları sayısı sözleşmede yazılı olan 42 adetinde kalmayıp özellikle dışarıdaki birlik ve karargahların teşkilatı dolayısıyla fazla ihtiyaca gerek olduğundan tahminen 70'e yükselmişti. Bu sayı Osmanlı ordusu gibi büyük bir ordunun teşkilatı için asla haddinden fazla bir sayı değildi. Buna karşılık daha şimdiden bahsetmeye değer ki savaşın sonuna doğru 800'ü aşkın Alman subayı, sıhhiye subayı ve askeri memurlarının özlük işleri Alman askeri heyetinden geçmişti. Bunlar arasında Almanya dışında istihdam şartlarını taşımayanların da bulunması tabiiydi. Dünya Savaşı'ndaki subay kaybının büyüklüğü göz önüne alınırsa kendi memleketimiz dışında bu kadar büyük sayıda subay görevlendirmemizin doğru olmadığı anlaşılır. 1914 senesi ilk yarısında merkezdeki ve birliklerdeki çalışmalarından başka Alman subayları İstanbul'da piyade, sahra ve ağır topçu okullarıyla Ayazağa'daki süvari asbay okuluna müdür ve öğretmen olarak alındı. Bu okullardaki eğitim planları genişletildi ve bunu takiben de tarafımızdan bir subay binicilik okulu ve nakliye okulunun kurulduğu özellikle belirtilmeye değerdir. Eylül ayı başlarında Gelibolu ile Tekirdağ arasında benim emrim altında bir tatbikat yapılması planlanmıştı. Bu manevra sırasında bir çıkarma hareketi de yapılacaktı. Bu tatbikatı müteakip Anadolu'nun batı sahillerinde büyük bir kurmay seyahati yapmak niyetindeydim. Bu sırada Dünya Savaşı başladı. Bu savaşta Türkiye ilk başta tarafsız kalmıştı ancak seferberlik hazırlıklarına derhal başladı. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsız günleri. 1914 senesi Ağustos başlarında bir gün akşam üzeri Tarabya'daki Alman sefaretine gelmem rica edildi. Orada Sefir von Wangenheim ile Enver'i buldum. Bunlar Almanya ile Türkiye arasında gizli bir ittifak anlaşması projesini hazırlamakta olduklarını söylediler ve Türkiye Dünya Savaşı'na girdiği takdirde Alman askeri heyetinin istihdamı hakkındaki düşüncelerimi sordular. Almanya'nın Avrupa'da bir savaşa girişmesi halinde Türkiye'de bulunan Alman subayların geriye çağrılmalı hususunun yapılan sözleşme hükümleri gereği olduğunu kendilerine anlattım. Sefir bu sorunun Alman askeri heyetinin Türkiye'de bırakıldığı kabul olunarak cevaplanması gerektiğini söyledi. Bu takdirde ve Türkiye'nin Dünya Savaşı'na girmesi halinde Alman subaylarının savaşın sek ve idaresine etki edecek mevkilere tayin edilmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Alman askeri heyetini ilgilendiren madde derhal Fransızca olarak tespit edildi ve askeri heyeti Influence effective sur la conduite générale de l'armée. Ordunun genel sek ve idaresi üzerinde fiili tesir, yetkisi tanınmış oldu. Anlaşma projesinin diğer metninden bana asla bilgi verilmedi. Bunu Eylül ayı başlarında sefirden yazılı olarak rica etmem üzerine von Wangenheim'in 5 Eylül tarihli bir yazısı ile red cevabı aldım. Gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olacağı için bunu burada özellikle yazıyorum ki Alman askeri heyeti alınan siyasi kararlardan kesinlikle haberdar edilmemiştir. Sefir ile Enver'den ayrıldığım günün akşamı Enver bana Türkiye savaşa girerse kendisinin başkomutanlık vekaleti vazifesini üstleneceğini söyledi. Bu durumda benim onun kurmay başkanlığını kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben bu teklifi kabul etmeyerek savaşta bir askeri birliğe komuta etmeyi tercih edeceğimi söyledim. Bugünlerde Türkiye'nin savaşa girmesi veya tarafsızlığını koruması hakkında birbirine zıt birçok rivayet dolaşıyordu. Alman askeri heyeti ittifak görüşmeleri hakkında ne Türkiye ne de Almanya tarafından hiçbir şekilde resmi olarak bilgilendirilmiyordu. Vatanda yani Almanya'da savaş başladığından durum Alman subayları için pek sıkıntılıydı. Birkaç gün sonra Türkiye'nin tarafsız kalacağı bildirildi. Bunun üzerine ben 11 Ağustos tarihiyle İmparator Hazretlerine gönderdiğim ayrıntılı bir telgraf ile sözleşmemizin bahsedilen özel hükümlerine dayanarak bütün Alman subaylarının acilen Almanya'ya çağrılmalarını istirham ettim. İmparatorun 22 Ağustos tarihli cevabi telgrafında şimdilik Türkiye'de kalmamız gerektiği bildiriliyordu. Fakat bundan dolayı biz asla etkilenmeyip görevimizi aynen savaşta ve Alman ordusunda bulunuyormuşuz gibi kabul edecektik. Bu emri hemen topladığım Alman askeri heyetine tebliğ ettiğim zaman herkes büyük bir üzüntüye kapıldı. Herkes savaşın uzun süre devam etmeyeceği ve biz savaşa katılamadan son bulacağını zannediyordu. Türk nazırlarının çoğunluğunun tarafsızlığın devam ettirilmesi fikrinde oldukları bilindiğinden Türkiye'nin savaşa gireceğini o zaman kimse tahmin etmiyordu. Eylül ayında ben bütün Alman subaylarının geriye çağrılmaları hakkında tekrar müracaatta bulunmama karşı askeri kabine başkanının 27 Eylül tarihli telgrafı şöyle başlıyordu. İmparator Hazretleri, oradaki görevde istihdamlarının savaşta diğer herhangi bir görevde bulunmak ile aynı kabul edilmesi gerekeceğini size yeniden hatırlatmamı bana havale buyurdular. Sizin, imparatorun tasvibine mazhar olan sefaret politikasına muhalif olan fikir ve hareketten kaçınmanız Haşmetli İmparator Hazretleri'nin kesin emirleri gereğidir, vesaire. Türkiye seferberliği Balkan Savaşı'nın aksine olarak önemli pürüzler çıkmaksızın 1914'te tamamlandı. Çünkü Alman askeri heyetiyle Türk kurmay subaylarının katılımıyla oluşturulan seferberlik emirleri ancak genel hükümleri ve gerçekten gerekli olan hususları ihtiva etmekteydi. Yoksa Büyük Osmanlı İmparatorluğu içindeki bölgelerin çok farklı olan özelliklerine nazaran karışıklık çıkması muhtemel olan ayrıntıları asla içermiyordu. Zaman kısıtlı olmadığı için seferberlik zor değildi ve bu ancak bir ihtiyati tedbir olarak yapılmıştı. Seferberlik birliklerin harbi uygun olarak talim ve terbiyeler için bunların şimdiden mevcuda artılmış kuvvetlerin katılımıyla talimler yapmaya muktedir olmaları ve muvazzaf subaylar gibi silah altına çağrılan yedek subayların emir verme ve savaşta birliklerini tek idare edebilme kabiliyetlerini artırma yönünden büyük faydalar taşıyordu. Önceden birliklerin suç zamanında zayıf olan mevcutları sebebiyle talim ve terbiyeden çok fazla istifade edilemiyordu. Birinci kolordunun İstanbul'da bulunması ve sürekli yabancıların gözü önünde adeta kontrole maruz olması sebepleriyle suç zamandaki gerçek kadrosunu muhafaza etmesine karşılık dışarıdaki kolordu birlikleri, özellikle piyade birliklerinin mevcudu çok farklı kuvvetlerdeydi. Mesela 1914 senesi yazında Tekirdağ'da öyle bölüklere rastladım ki hizmete 20 erden fazla asker çıkaramıyorlardı. Seferberlikte oluşturulan Türk Genel Karargahı daha Ağustos'ta birçok ordunun kurulmasını emretmişti. Karargahı İstanbul'da olan 1. Ordu'nun komutası bana verildi. Bu ordu 5 kolordudan oluşacaktı. Bu kolordular esasında İstanbul ve civarında, Trakya'da, Çanakkale'de, Bandırma'da ve Bandırma'nın güneyinde bulunuyorlardı veyahut buralarda bulunacaklardı. Merkezi Halep olan 6. kolordu da bu orduya verilmişti ve yavaş yavaş Ayastefanos, Yeşilköy civarlarına naklediliyordu. Bahriye Nazırı Cemal'e karargahı İstanbul'da bulunan 2. ordunun komutası verildi. Bu orduya Anadolu'da bulunan 2 kolordu verildi. 3 kolordudan oluşan 3. ordu da Kafkasya'nın batısında Erzurum civarında konuşlanmıştı. İşte bu ordu taksimatında bir maksat ve mana vardı. Buna karşılık şurası kayda değerdir ki, Türkiye savaş boyunca ismen 9 ordu çıkarmış olmakla beraber mevcut birlikler bu teşkilata kısmen de olsa yeterli gelmediğinden bu durum tamamen anlaşılmazdı. Sonraları öyle oldu ki yalnız numaralarıyla mevcut olan orduların ancak karargahları yerinde olup birlikleri hiç yok gibiydi. Bu duruma açık bir örnek olarak 1917 senesinde 1. Ordu'nun İstanbul'da bazı ikmal ve milis teşkilatını saymazsak ancak bir piyade alayına sahip olması ve 1918 senesinde 2. Ordu'nun Halep'te savaşabilecek piyadesin ancak 7 taburdan ibaret bulunmasını zikredebiliriz. 1918 senesinde Filistin'de bulunan 3 ordudan her birinin piyade muharip kuvveti savaşın başlangıcındaki Türk piyade tümenlerinin mevcudunda bile değildi. Sonradan yapılan ve sırf gösterişe dayanan bu ordu taksimatı yalnız emirlerin dağıtılmasında zorluklar göstermekle kalmayıp Türk usulüne göre birçok subay, er ve hayvanın istihdam edildiği büyük karargahların bulunmasını gerekli kılıyordu ki bunlar cepheye gönderilse pekala daha faydalı olabilirdi. Bizzat benim Alman askeri heyeti başkanı olmam dolayısıyla haberdar olmam gerekmesine rağmen bu gibi kararların alınmasında Türk Genel Karargahı'nda zerre kadar tesirim olamamıştır. Göben ile Breslau'nun Çanakkale Boğazı'ndan girmesinden bir süre sonra Ağustos ayının ikinci yarısında Enver'in başkanlığında bir askeri meclis toplandı. Bu toplantıda Alman sefiri Göben ile gelen Amiral Suchon, Alman ateşe militeri ve deniz ateşesi, Enver'in kurmay başkanı ve diğer yüksek rütbeli bazı subayları ile birlikte ben de bulunuyordum. Bu mecliste şayet Türkiye savaşa girerse Süveyş kanalına karşı bir hareket yapılmasının uygun olup olmayacağı tartışılacaktır. Denizciler pek hararetle böyle bir hareketi desteklediler. Ben ise o zamanki Alman ve Avusturya cephesinin durumuna göre Odessa ile Akerman arasında büyük bir çıkarma hareketinin Avusturya'nın güney kanadının yükünü hafifleteceği düşüncesiyle gerekli olduğu fikrinde bulundum. O zaman Rusya'nın Karadeniz filosunun güçlü sayılmadığından ve bilhassa Odessa mıntıkasında muntazam Rus birliklerinin az olmasından dolayı seri ve cesurca bir hareketin başarıya ulaşması teknik olarak mümkün görünüyordu. Çıkarma ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması için ilk şart da tabii ki Rus filosunun mağlup edilmesiydi. Amiral Suchon'un o zamanki kesin ifadesine göre Göben ve Breslau'nun katılımıyla yapılacak böyle bir teşebbüsün başarıya ulaşacağı ümit edilebilirdi. Ancak ben bu fikrimde yalnız kaldım. Diğerleri hep birlikte mümkün mertebe seri yapılacak Mısır harekatının önemli tesirlere yol açacak kanaatindeydiler. Ben daha o zaman Türkiye'nin kısıtlı imkanlar ve kötü ulaşımıyla Mısır'ı fethetmesinin nasıl mümkün olacağını akıl erdiremiyordum. Deniz İngilizlerin elinde olduğu için kısa bir süre de Hindistan'dan, sömürgelerden veyahut anavatandan Mısır'a kuvvetli birlikler sevk etmeye her zaman muktedirdi. Süveyş kanalındaki İngiliz mevzileri ise o zamanki savaş vasıtalarının her çeşidiyle donatılmıştı. Kanalın her iki tarafında 4 demir yolu hattı, başlangıçta kanalın doğusunda demir yolu yoktu ve çok sayıda demir yolu vasıtası el altında bulunan birlikleri tehdit eden noktalara çabucak toplamaya imkan verirdi. Kanaldaki uzun menzilli düşman topları ve savaş gemilerindeki büyük çaplı İngiliz topları, kanaldaki yüzen bataryalar çölün içinde çok uzaklara kadar etkili olabilirdi. İngiltere'nin Süveyş kanalının güvenliğini sağlamaya ne derece önem verdiği vaktiyle Lord Cromer'in Kıbrıs'a ait bilinen muhtırasında izah edilmişti. Bu muhtırada Hindistan, geniş İngiltere memleketinin merkezi noktası olduğundan hakiki bir İngiliz politikasının Süveyş kanalının muhafazası mecburiyetinde bulundu ve bu maksatla kanalın her iki taraf arazisinin muhafazasının gerekli olduğunu söyleyerek asgari olarak Mısır ile Sina Yarımadası'nda Akabe Körfezi'nden El Arish'e kadar olan yerlerin elde bulundurulmasının gerektiğini ifade etmiştir. Bu askeri ve siyasi esaslara nazaran elde bulunan yetersiz vasıtalarla Mısır'ın fethi gibi büyük askeri harekatın hayal edilmesi bile doğru değildi. Mısır'da yerleşen İngilizlere karşı Türk askeri kuvvetleri kanala ulaşabilmek için Tih çölünü en azından 7 günlük bir yürüyüşle geçmesi gerekliydi. Bu yürüyüşte insanlar ve hayvanlar için gerekli olan suyun ve bundan başka her top mermisinin develerle çölü geçmesi mecburiyeti vardı. Herhalde baskın tarzında yapılacak böyle bir ilk teşebbüste başarı kazanılacak kabul edilse bile bu başarı çok şey ifade etmez. Çünkü kanalı geçecek birlikler eğer bir sonraki harekat için yeterli kuvvete sahip değillerse ileri yürüyüşte imha edilmek tehlikesine maruz kalacakları şüphesizdir. Fakat Türkiye asla yeterli olmayan ulaşım imkanları ve yollarıyla önemli sayıda kuvveti Mısır'a karşı gönderebilecek ve bu kuvvetleri nasıl besleyecekti? Benim görüşüme göre Mısır'ın fethi konusunda Almanya'da açık fikirler yoktu. İngiltere'nin can damarı denilen Mısır için Almanya'da büsbütün münasebetsiz fikirler neşrediliyordu. Bu münasebetsizlikte Bahriyelilerimizin de kabahati vardır. Ancak kendilerinin Anadolu'daki Türk toprağında bir kara muharebesinin tek bir idaresinin şartlarına dair hiçbir fikirleri olmamasından dolayı mazur görülmelidirler. Yetkili makamların kararlarına muhalif olan benim görüşüm ki şansa bağlı olan Mısır seferi değil, diğer harekatın yapılması hususuna matuf idi. Hemen muhtelif makamlardan Almanya'daki yüksek mevkilere ihbar edildi. Bundan dolayı 15 Eylül'de Almanya Başbakanı Alman seferi aracılığı ile Süveyş kanalına yapılacak sefere muhalefet etmememi rica ettiği gibi 17 Eylül'de Almanya Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığım bir telgrafta şöyle deniyordu. Osmanlı Devleti ile ortak menfaatlerimiz açısından Mısır'a karşı bir hareket çok mühimdir. Türkiye tarafından teklif edilen bu harekata muhalif olan görüşlerinizi derhal bu görüşe uydurmalısınız. Türkiye'deki ulaşım yollarının stratejik durumuna dair fikir edinmek için savaş sırasında Türkiye'deki trenlerin hali hakkında birkaç söz söylemek lazımdır. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan yegane hat olan Doğu Demiryolu hattı Balkan Savaşı sırasında hiçbir işe yaramamıştı. Savaştan önceki son aylar içinde ve bizzat savaş sırasında hiç olmazsa en acil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde imkanlar dahilinde ıslah edilmişti. Dik, meyilli ve fazla kavisli olan bu tek hatlı demir yolundan inşa tarzı dolayısıyla esasen çok mükemmel iş beklenemezdi. Türkiye'nin diğer büyük hattı olup İstanbul ile memleketin iç kesimleri arasında ve sınırlara doğru biricik bağlantısını oluşturan Anadolu-Bağdat hattı gerçekte Alman ve İsviçrelilerin nüfuzu altındaydı. Bu hattın idaresinin başında yıllardan beri İstanbul'da oturup memleketin durumunu çok iyi tanıyan ve esasen de fevkalade bir kabiliyet ve zekaya sahip olan yönetici Högenen ve Günter bulunuyordu. Gerek müdüriyet ve gerek bu hattın sivil memurları tarafından Türkiye'de imkanlar dahilinde ellerinden gelen her şeyin yapıldığını söylemekle haklarını teslim etmiş oluruz. Ancak yine de tek hatlı, lokomotif ve vagon sayısı yetersiz olan bu demir yolunun gördüğü işin Avrupa demir yolları ile mukayesesinin mümkün olmadığı da açıktır. Toros tüneli ki Suriye, Filistin ve El Cezire ile irtibatın can damarıdır. Savaştan önce tamamlanamamıştı. Bunun tamamlanması ancak 1918 senesi Eylül'ün sonunda mümkün olmuştur ki Türkiye'nin askeri bakımdan çöktüğü zamana rastlıyordu. 1918 Ekim ayına değin hiçbir trenin Halep'e kadar doğruca ulaştığı görülmemişti. Savaşın sonuna kadar her tren Torosların kuzeyinde aktarma yapmak mecburiyetindeydi. Başlangıçta Toros dağlarındaki nakliyat araba ve develerle ve sonrasında da kamyonlar vasıtasıyla dağ yolundan yapılmaktaydı. Daha sonra ise tünel küçük bir kesitte açılabildikten sonra içerisine inşa edilen Dekovil hattı ile ve büyük hattan doğruca bu hatta yapılan aktarma ile yapılıyordu. Torosların güneyinde tekrar büyük hattan istifade etmek için aynı aktarma işi yeniden yapılıyordu. Bu sebeple Torosların kuzey ve güneyinde bulunan işletme malzemesinin dağıtımı imkansızdı. Aynı zorluk başlangıçta Amanos dağlarının geçilmesi sırasında geçerliyken sonradan bu hattın süratle inşa olunup tamamlanmasıyla zorluklar giderildi. Halep'ten sonra güneye yani Suriye, Filistin ve Hicaz'a giden tren hatlarının hiçbiri bütün savaş boyunca kendilerinden beklenilen hizmet yapabilecek bir hale getirilemediler. Bu hatların ne savaştan dolayı artan nakliyat vazifesini edecek şekilde bir proje dahilinde kapsamlı inşası, ne kapasitelerinin artılması mümkün olabilmiş, ne de genişleyen bir işletmenin gerektiği kadar olsun islahına imkan bulunmuştur. Malzeme genellikle noksandı. Rayak'tan itibaren de hattın genişliği değişiyordu. Lokomotiflere gereken yakacağın eksikliği ise devamlı bir dertti. Kömür ya hiç gelmiyordu yahut İstanbul'dan çok az miktarda gönderiliyordu. Bu civarda orman fazla olmadığından odun da ancak büyük zorluklarla sağlanıyordu. Türkiye'nin güney ve güneydoğu bölgeleriyle irtibatın esasını teşkil eden Toros ve Amanosra dağlarının hiç durmaksızın geçilmesi için gereken önem ve kıymetin Türk Genel Karargahı tarafından daha seferberlikten itibaren takdir edilmediği ortadadır. Bu hatların tamamlanması için gereken işçi ve malzemenin hepsinin daha seferberliğin başında topluca buraya sevki gerekirken toplanması mümkün olan işçi ve malzeme başka taraflara dağıtılmışlardır. Herhalde Ankara-Sivas demiryolu ile Resul Line Diyarbakır demiryolunu ve Kızılmak nehrini seyahate uygun bir hale getirmenin ve bu gibi diğer bazı büyük işlere girişmenin sırası değildi. Ankara-Sivas hattı güzergahındaki çok sayıda deriyi aşacak köprüler için gerekli malzemenin savaştan sonra Almanya'dan getirtileceği daha en başından düşünülmüştü. Hatta bazı nüfuslu kimselerin bu işle ilgilendikleri herkesçe biliniyordu. Ankara-Sivas hattı bu savaş için stratejik açıdan bir fayda sağlamamıştı. Ben bu konuları daha vaktinde Alman Genel Karargahı'na 25 Ekim 1916 tarihli raporumla bildirmiştim. Bağdat hattının Irak savaş alanının yakınlarına kadar olsun uzatılamamış olduğu herkesçe bilinir. Irak'taki 6. ordunun asıl menzil hattı Halep civarına kadar Suriye'deki birliklerin menzil hattı ile ortaktı. Halep civarından itibaren menzil hattı ya Fırat boyunca nehir noktası olan Resulayn'a kadar demir yoluyla ve Resulayn'dan sonra 350 kilometrelik yağmurlu havalarda gelip geçmeye müsait olmayan yumuşak topraktan ibaret ve hatta bataklık kısımları da bulunan karayolu ile Musul'a ve Musul'dan yine bir daha 350 kilometrelik ve ancak Samara'dan sonraki en son kısmı Dekovil hattı olan bir yol ile Bağdat üzerine gidiyordu. Türk demir yollarının işletme işinde Alman askeri unsurlarının istihdamı ile başarılı bir sonuç alınmaya çalışılmasındaki zorluklar bütün savaş boyunca gerek Almanya'da ve gerek Türk askeri makamlarında çok az takdir edilmekteydi. Görevlendirilen subayların çoğu ülkenin durumu ve Türk idaresinin özelliklerini kavrayamadıklarından Alman usul ve ilkelerinin aynen Türkiye'de uygulanabileceğini zannediyorlardı. Yukarıda anlatılan büyük ana hatlardan oluşan demiryolu şebekesinin birbiriyle irtibatının çok sınırlı olduğu biliniyordu. Eskiden belli başlı kimselerin ülke içinde ulaşımın kolay ve çabuklaştırılmasının hükümeti tehlikeye düşürüp tehdit edebileceği gibi yanlış görüşlere sahip olmaları bunların sınırlı kalmasına sebep olmuştur. Bu konuda şark ihmalciliğinin rolü de inkar edilemez. Mevcut diğer önemli hatlardan olan ve bir İngiliz şirketi tarafından inşa edilen Aydın-Kasaba hattı ile Fransızların yaptıkları Bandırma-Manisa hattı Türkiye'nin savaşı idare etmesi yönünden ikinci derecede öneme sahiptiler. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 52.